Podcast dinle.
Portföy yönetimiyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem günü oldu artık. Yine Borsa İstanbul'u, şirketleri ve küresel piyasaları konuşacağız. Her sabah olduğu gibi Belgin Maviç'le birlikteyiz. Belgin Hanım günaydın.
Günaydın Uğur, iyi sabahlar olsun.
İyi sabahlarımız olsun. Hemen başlayalım isterseniz.
Tabii ki.
Hiç vakit kaybetmeyelim. Dün haftanın ilk işlem günü hareketliydi. Hem yurt içi hem küresel taraf olmak kaydıyla bildiğimiz gibi Amerika kapalıydı. İlk etapta bugün takip edeceğimiz verilerle başlayalım. Dün de genel itibariyle aslına bakarsak haftaya bir bakmıştık hangi verileri takip edeceğiz diye. Bugün de PMI günü diyebiliriz. İngiltere'de inşaat PMI gelecek. Almanya tarafında yine market inşaat PMI'yi takip edeceğiz. Ve Japonya'da da hane halkı harcamaları geldi.
Evet. Bununla birlikte Japonya'da hane halkı harcamaları ve Japonya'da hane halkına yönelik teşviklerle ilgili de bir adım bekleniyor. Bunun iyimserliğini bakalım yansıyacak mı fiyatlamalara, bunu göreceğiz. Öte yandan Almanya tarafında özellikle üretim tarafında ki beklenen makro verilerdeki iyileşmenin tam olarak hissedilmemesi gözleri Almanya'ya ve üretime çevirmiş durumda. Bugün bir de Boris Johnson'ın, İngiltere Başkanı'nın bu şeyi Temmuz'a 19'unu ertelemesi, kapamalar ve kısıtlamaların uzatılması ile ilgili yeni bir adımın geleceğine dair beklentiler var. Ve bu kısıtlamaların olmayacağı, uçuş yasakları dahil olmak üzere birçok yasak konusunda açıklama yapması bekleniyor. O yüzden İngiltere'de inşaat PMI'larından daha çok Boris Johnson'ın bu konudaki yapacağı açıklamalar önemli olacak. Ve Almanya tarafında yine ZUV endeksi var. Ekonomik aktiviteye olan güven konusunda bakalım hissiyat ne noktada Almanya tarafında. Bunu da yine takip ediyor olacağız özellikle Euro'nun seyri açısından.
Diğer yandan aslına bakarsak bir ay önce yaklaşık İngiltere tarafında 4. kademeli normalleşmenin gerçekleşmesi bekleniyordu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi vaka sayılarının çok fazla olmasından ötürü o 4. normalleşme adımı gelmemişti. Ve gerçekten de İngiltere tarafında bugün Boris Johnson'ın açıklamaları hem Avrupa cephesi için hem İngiltere için son derece önemli olacak. Dün Amerika'da piyasalar kapalıydı. Vadeli tarafa bakmıştık. Günün geneli itibariyle biraz karışık seyir, biraz da sakin bir seyir vardı. Dilerseniz ABD borsalarına bakalım. Vadeli tarafta an itibariyle görünüm nasıl? Çünkü dünkü tatil sonrasında bugünkü görünümler de oldukça yine önemli olacak. Ekranlara geldi. Dow Jones ve S&P'de yatay görünüm var. Nasdaq'ta da 14.674 puan seviyesini takip ediyoruz.
Tabii burada tamamıyla doların ve dolar endeksinin seyri önemli olacak günün geneli itibariyle baktığımızda. OPEC tarafında petrol konusunda toplantının uzlaşmasız ertelenmesi, Amerika'nın bu konuda, Biden hükümetinin bu konuda OPEC'e yönelik olarak mutlaka bir uzlaşı, üretim konusunda uzlaşı noktasındaki haberler, petrol fiyatlarındaki dalgalı seyri, altında toparlanmayı, doları da görece daha satıcılı bir noktaya getirmiş gözüküyor. Ancak bununla birlikte Amerika piyasalarında belki de tatilden dönmenin getirmiş olduğu rehavetle karışık seyirler devam ediyor. Yeni bir hikayenin oluşması gerekiyor. Özellikle Dow Jones tarafında bankacılık sektörüyle ilgili hisselerdeki alımları görüyoruz. S&P ve Nasdaq tarafında ise kısa süreli realizasyonlar var. Bununla birlikte vadeli tarafta satış eğiliminin biraz daha ağır basma ihtimali de yine analistlerin yorumları arasında.
Tahvil cephesine de bakalım. Amerikan tahvilleri ekranlara gelsin. Orada dün de bakmıştık. 1.43'ler görülüyordu özellikle 10 yıllıklarda. Siz de ifade etmiştiniz. Biraz daha 2 yıllık ve 5 yıllıklarda bir önceki haftaya baktığımızda hareketlilik vardı diye. Bugün 10 yıllıklarda 1.45 seviyesini takip ediyoruz. %0.98'likte bir yükseliş var.
Doğru. Şimdi geri çekilme hareketini beklediğimizi ve tahvilin yavaş yavaş yeniden tahvili olan yönelişin piyasanın sakinleşmesiyle olabileceğini ve burada önemli eşiğin 1.40'ın altına ilk etapta sarkması olduğunu söyledik. Hareket nerede başlamıştı? 1.35 eşiğinin aşılmasıyla ilk eşik 1.25 seviyesindeydi ki Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin de 0.80'lerden başlayan bir yükseliş hareketinde çok hızlı bir şekilde 1.20-1.30'lar seviyesi aşılmıştı. Dolayısıyla yeniden tahvili olan yönelişin istikrar kazanması için de bu seviyelere geri çekilme hareketini görmemiz gerekiyor. Ancak olası küresel riskler, enflasyonist eğilimin ağır basması, Bununla birlikte genişlemeci politikadan sıkılaştırmacı politikaya geçişte zorlanan merkez bankaları ve bu konuda açıklama yapması Ağustos'u bulabilecek bir FED var karşımızda. Dolayısıyla piyasa reaksiyonuna baktığımızda tahvil tarafında henüz aradığını bulamayan yatırımcının daha çok dolarda ve hisse senedinde pozisyonlarına devam ettiğini görüyoruz. O açıdan 1.40 burada önemli bir destek noktası. Bu seviyenin altına sarktıktan sonra yeniden küresel piyasalara bir kez daha göz atmamızda fayda olacak. Ama şu an için genel anlamda baktığımızda sular biraz daha durulmuş. Özellikle 2 yıllıklarda geçtiğimiz hafta %12'ye varan gün içi yükselişler de görmüştük. 5 yıllıklarda da buradaki bu tabloyu oluşturan arkasındaki Fed'in halihazırda ters repo işlemleriyle piyasadan likiditeyi çekmeye devam etmesi, tahvil tarafının ise halihazırda net bir görünüm vermemesi.
Dolar endeksi tarafına da bakalım. Orada 93-92.7 seviyeleri vardı Cuma günü. Dün de 92.50 seviyelerini takip etmiştik. Şu anda %0.36'lık bir düşüş var.
Evet.
Aşağıda 91'i de gördü. 91.99, 92'nin altına sarktı bir ara. Yukarıda da 92.07 seviyesi şu an için görülüyor. Tabii dolar endeksindeki biraz gevşeme ons altın tarafında 1800 dolar seviyesinin üzerine de görmemizi sağladı bizlere.
Tabii. Güçlü dolar ve güçlü petrol fiyatları altını baskılayan unsurlardan bir tanesi. Faizlerde yükseliş eğilimi, enflasyonist baskılar gibi hikayeler de bunun yan destekleyicileriydi. Ama aslında dolar endeksindeki özellikle yukarı yönlü hareketlerde 92.50'nin geçilmemesi son derece önemli. Eğer bu seviyeye geçilmiş olsaydı, yani tahvil tarafında bir türbülans yaşamış olsaydık, şu anda biz dolar endeksinde 94-95 aralığını konuşuyor olurdu ki bu hisse senetleri tarafında sert o beklenen %10, %15 hatta %20'lik realizasyonlar için de sinyal verecekti. Ancak bu noktalarda durması son derece önemli. Piyasa şu an için bir denge oluşumu içerisinde ve 92'nin altına sarkmalar biraz daha risk alma iştahına geri dönüş eğilimini hızlandırırken görece doların tüm para birimleri karşısında biraz daha sakin, belki alıcılı görünüm devam eder ama sakin görünümünü görürüz. Dolayısıyla burada geri çekilmelerde 92 ve aşağıda 91.80, 91.50 önemli seviyeler. 91.50'nin altına doğru sarkmalarsa yeniden küresel piyasalarda korkuların yavaş yavaş yerini risk almaya doğru yönlendirdiğini görebiliriz. Ancak burada tabii ki Euro'nun seyri ve buna bağlı olarak da altındaki reaksiyonlar önemli olacak.
Avrupa tarafına da bakalım, sonra pariteye de bakarız. Tabii. Avrupa borsaları bakalım bugün yeni güne nasıl başlangıç yapacak? Diğer yandan Almanya tarafında bugün fabrika siparişleri geldi. Orada negatif bir görünümü takip ettik. Mayıs ayında %3.7 oranında bir düşüş yaşandı. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası strateji değerlendirilmesine hazırlanıyor ki 2020 yılında pandemiden ötürü ertelenmişti. Şu an için vadeli tarafa baktığımızda da burada karışık bir seyir var.
Evet. Gene eğilime baktığımızda Boris Johnson'ın açıklamaları ve kısıtlamaların kaldırılacağına dair iyimserliğin fiyatlamasını az da olsa görüyoruz. Onun dışında diğer şeylere baktığımızda dün daha alıcılı seyirler hakimken bugün yerini realizasyona bıraktığını görüyoruz. Burada önemsediğim şey tabii ki hiç kuşkusuz DAX tarafındaki hareketler. BIST 100 ile korelasyonunu zaman zaman kaybetse de hali hazırda 15.100 seviyesi DAX tarafında bizim için önemli bir seviye. Eğer burada 15.500'ün üzerindeki kapanışlar devam ederse BIST 100 ile korelasyonu pozitif olan bir endeks olduğu için bizi de yeniden 1.400'ün üzerine taşıyabilecek gücü verecektir bu anlamda baktığımızda. Ama Avrupa'daki veri akışına baktığımızda enflasyonist eğilimlerin arttığını, genişlemeci politikaların ise istenilen hedefleri bulamadığını görüyoruz. O yüzden DAX'ta bir yoğun satış gelmediği sürece BIST 100'de olan adımlar bizim için pozitif olmaya devam eder.
Pariteye bakalım. Euro-dolar paritesi dün yine 1.19'un altındaydı. Bugün %0.19'luk bir yükselişi var. An itibariyle yine 1.19'un altında. Ancak 1.19'a doğru bir böyle hareketi var aslında. Yukarıda 1.18.94 görüldü. Şu anda görmüş olduğu seviyede 1.18.86.
Evet, Amerikan piyasalarının tatilde olması biraz daha Euro'nun toparlanmasını sağladı. Ve bu anlamda baktığımızda teknik seviyeleri de zorlayan bir görünümü de var Euro-Dolar paritesinin. Özellikle 1.18.75 önemli bir direnç bölgesiydi. Bu seviyenin rahatlıkla aşıldığını görüyoruz ve 1.18.87. 1.19 seviyesi burada önemli olan bir eşik değerimiz olacak gün içerisinde. Bu seviyeye yakın kapanışlar pozitif olur. Yani biraz daha güçlenen euro, sakinleyen ve satıcılı görünümü devam eden ama alıcılı ama satıcılı gün için sadece güne özel bir dolar seyri görebiliriz. Bu açıdan baktığımızda özellikle dirençler 1920 ve 1975, 1.1975 özür dilerim ve yukarıda da 1.21, 1.21 aşılmadan piyasalara yeniden risk iştahına dönüş olmayacak. Çünkü piyasalar halihazırda 1.21.30 seviyesindeki o düşüş sonrasında toparlayamadı. Sadece alışları biz Amerikan piyasalarında gördük. Onun dışında Avrupa ve Asya piyasalarında gün sonu kapanışlara baktığımızda genelde şunu söylüyoruz ertesi gün. Satıcılı ve karışık görünümlü seanslar ve bununla birlikte delta varyantı diyoruz. Ama işin geri planına baktığımızda aslında güçsüzleşen euro, bununla birlikte güçlenen ve daha çok likitte kalmaya çalışan piyasalar, dolarda kalmaya çalışan piyasalar euro-dolar paritesinin genel görünümünü bozdu. Ve geri çekilmelerde ise burada bakacağımız seviye 1.18.20'ler olacak. 1.18.20 aşağı doğru kırılırsa küresel bazda yeniden hisse senetleri başta olmak üzere vadeli taraflarda da satış pozisyonlarının artış eğilimi biraz da korkuların desteklemesiyle yani delta varyantı ile ilgili piyasalarda moralsizliği devam ettirebilir.
Tabii buralara son 18 aylık periyoda baktığımızda 1.07-1.08'lerden gelmişti. Hatta sizinle birçok yayında konuştuk. O dönemde uzmanlar 1.25 seviyelerini telaffuz ediyordu. O seviyeleri de paritenin yakalayamadığını gördük. Dün Asya tarafında karışık kapanışlar vardı haftanın ilk işlem gününde. Çin tarafında yükselişler vardı. Bugün an itibariyle baktığımızda yine karışık bir görünüm var. Japonya'da yatay pozitif, Hindistan'da 53.019 puan seviyesi, Kore'de de 3.305 puan seviyesini takip ediyoruz. Çin Şangay'da yatay negatif, tıpkı Hong Kong borsasında olduğu gibi.
Evet, burada Hindistan'ı ayırırsak çünkü Hindistan'daki fiyatlamalar biraz daha makro verilerin iyileşmesi ve salgının kontrol altına alındığı haberlerin dışında çok fazla öne çıkan bir ekonomik aktivite haberini görmüyoruz. Ancak Çin tarafında özellikle PMI verileri, bununla birlikte sanayi üretimi ve Çin Başbakanı Xi'nin yapmış olduğu açıklamaların hala etkisini fiyatlamalarda görüyoruz. Karışık ve satıcılı seyirler ön plana çıkmakta. Japonya'daki artı görünüm ise halihazırda olağanüstü halin belli bölgelerde devam etmesi, biraz önce bahsettiğimiz gibi bu kez hane halkının giderlerindeki artışlar ve hane halkının ekonomiye olan güvenindeki ciddi geri çekilme yeniden teşvikler için Japonya Merkez Bankası'nı hareket ettirecek gibi gözüküyor. Bu kez tıpkı FED'de olduğu gibi hane halkına özel teşviklerin gelebilme ihtimali kısa süreli olarak da yeni güçlendirmiş ve Japon endeksinde de yukarı yönlü hareketleri desteklemiş gözüküyor.
İçeriye bakalım. BIST endeksi haftaya iyi başladı. Dün haftanın işlem gününde yükselişle de tamamlamıştı. Bugün sakin bir başlangıç yaptı. An itibariyle %0.31'lik yükseliş var. Evet. 1400 puan seviyesinin hemen altında konumlanmış durumda. Dün işlem hacmine baktığımızda 12 milyar lira seviyesindeydi. Bankacılık endeksinde %2.21'lik yükseliş vardı ki siz holding endeksine atıfta bulunmuştunuz. O da en çok yükselenler arasında yer aldı. %1.14'lük değer kazancı vardı. Bugün de baktığımızda yine aynı pozitif görünüm devam ediyor.
Evet, bugün içeride 14.30'da TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacak Haziran dönemi. Önceki 60.55'lerdeydi ve dünkü enflasyon rakamı sonrasında yine YÜFE tarafında da reel efektif döviz kuru açıklanacak. Haziran'da bu da 77.04'tü. Dün özellikle yüksek çıkan enflasyon beklentilerin de üzerinde gelen enflasyon rakamı sonrasında BIST yüzde ilginç bir pozitif yukarı doğru tepki oldu. Belki de piyasa bunu daha öncesinde fiyatlarına yansıtmıştı ve ilginç olan BIST yüz tarafında özellikle 1392, dün dikkat çektiğimiz 1392-1398 bu bant içinde kapatırsa yeniden 1400 seviyesinin üzerinde yükselir ama 1420'yi geçmeden yeniden yükseliş bandına giremeyiz demiştik. O seviyelerde kapandı, dirençte kapandığını varsaydığımızda bugüne pozitif başladığınızı görüyoruz. Bankalar, holdingler, gıda sektörü ve enerji sektörüne gelen alımların endekse ciddi ivmelendirdiğini görüyoruz. Özellikle bankacılık endeksinin %2'ye varan yükselişi BIST 100'e ciddi anlamda destek verdi. Nerede? 1372 kapatmıştık daha önce. Dünkü kapanışımız 1392, bugün ise 1395. Eğer ki biz bugün 1403 seviyesinin üzerine bir kapanış yaparsak, yeniden 21.50-200 günlük hareketli ortalamalara ciddi anlamda yaklaşırız. Yani tepkisel yükselişler olarak bunu görüyoruz. Burada önemli olan dolar TL'deki seyir olacaktır. Orada dolar TL'nin 8.60'ın altına sarkması bizi yeniden yükseliş bandına geri getirebilir. 81 ise dün prim yaptı BIST 100 tarafında. 15 hissenin ise gerilediğini gördük bu anlamda. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Sasa ve Kardemir. Dün yine şirket haberlerinde de özellikle Sasa'dan gelen habere dikkat çekmiştik. Bununla birlikte bankaların iskontolu olduğuna değinmiştik ki Halk Bankası, Garanti Bankası, Akbank'ın biraz daha öne çıktığını gördük dün itibariyle. En çok değer kazanımı ise burada endeksler içerisine baktığımda teknoloji hisselerinde, yazılım, bilişim ve teknoloji hisselerinde olduğunu görüyoruz. %1.63. Gelelim teknik desteklere ve o 21, 50 ve 100 günlük ortalamalar şeyi. Burada da baktığımızda 21 günlük ortalamalar 1401'de, yani bizim yeniden o kanala girebilmemiz için bugün 1401'in üzerinde kapatmamız lazım.
Evet, bildiğiniz gibi Inveo Yatırım Bankası kuruluş için BDDK'ya başvurdu. Şimdi Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç bizlerle birlikte olacak. Onunla kısa bir sohbetimiz olacak. Efendim hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk. Sizleri Borsa İstanbul yerleşkesinden saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sevgiler, saygılar. Malumunuz 30. yılınızı kutluyorsunuz. İlk etapta ben hem bu yatırım bankasının açılışı öncesinde buraya kadar neler yaptınız, bu başarı hikayesini sormak isterim. Akabinde tabii yine sorularım olacak.
Evet, çok teşekkürler öncelikle. Gedik Yatırım olarak bugün 30. yılımız nedeniyle gong törenimizi gerçekleştirdik. Pandemi yasakları sebebiyle kısıtlı sayıda kişiyle birlikte çok güzel bir atmosferde gong törenimizi gerçekleştirdik. Son 30 yılımıza bakacak olursak gerçekten Gedik Yatırım olarak sektörde birçok öncülüğe imza attık. Ve gerçekten sermaye piyasalarına adanmış bir hayatı temsil ediyor Gedik Yatırım. Bugünümüze bakacak olursak da yüksek finansal gücümüzle, 420 milyon TL'nin üzerinde öz sermayemizle, 400'ün üzerinde çalışma arkadaşımla ve 40'ın üzerinde şubemizle Türkiye sermaye piyasalarının gelişimi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kurucumuz Erhan Bey'in önderliğinde şirketimize 30 sene boyunca gerçekten çok güzel işlere imza attık. Umarım bundan sonra da çok güzel işlere imza atacağız.
Peki bundan sonraki dönem için hedeflerinizde neler var? Inveo Yatırım Bankası açılacak. BDDK'ya başvurunuzu biliyoruz ve bunun için de belli bir tarih şu an için var mıdır?
Öncelikle tabii Gedik Yatırım'ın yolculuğundan biraz bahsetmek isterim. Gedik Yatırım olarak vizyonumuz sermaye piyasalarının her alanında liderlik. Bunun için de demin de bahsettiğim gibi gece gündüz demeden çok nitelikli bir ekiple birlikte büyümeye devam ediyoruz. Inveo Yatırım Holding ayrı bir iştirak. Orada da aynı şekilde CEO'luk görevini icra ediyorum. Yatırım Bankası kuruluşumuzla ilgili yakın zamanda geçen hafta Cuma günü BDDK'ya Yatırım Bankası kuruluşuyla ilgili 300 milyon TL öz sermaye ile kuruluşuyla ilgili başvurumuzu yaptık. Sonucunu bekliyor olacağız. Şu an için herhangi bir takvimimiz yok. Oldukça zaten sizleri ve kamuoyuna bilgilendirme yapıyor olacağız.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Inveo Yatırım'ın tabii Yatırım Bankası'nın BDDK'ya başvurduğunu biliyorduk ki ona ilişkin de kendisinden detaylı bilgileri aldık. Dilersek biraz daha içeri dönelim. BIST 100 endeksine konuşuyorduk zaten. Bankacılık endeksine bakalım. Dün %2.21'lik yükseliş vardı. Bugün için an itibariyle baktığımızda da yatay negatif bir görünüm var. 1229'a kadar geri çekildi. Yukarıda da 1232 puan seviyesini takip ettik.
Evet, BIST 100'ü yeniden 21, 50 ve 100 ya da 200 günlük ortalamaya getirebilmesi için BIST bankacılığa ihtiyacımız var. Dün %2'nin üzerindeki yükselişlerle özellikle büyük bir destek verdiğini gördük ve bu anlamda baktığımızda hangi seviyeye dikkat çekmiştik özellikle? 1225 seviyesinin üzerine bir çıkması ve burada kapanış gerçekleştirmesi. Evet, bu seviyenin, belirlediğimiz seviyenin çok daha üzerine 1232'ler seviyesini gördü. Ancak bu seviyelerde çok kalıcı olamadı ve kapanış itibariyle baktığımızda daha aşağı seviyedeki kapanış, gün sonuna gelen satışlar. Bugün de dünün yükselişi kısa süreli bir realizasyon olarak bunu görmekteyiz. Bu anlamda baktığımızda eğer biz bugün 1225 puanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirsek ve 1250 ara hedef noktasına doğru bankacılık endeksinin yükselmesi, BIST 100'ün de o 21 günlük ortalama olan 1401'i aşarak 50 günlük ortalamalı olan 1417, hadi nokta atışı yapalım, 1420 seviyesine doğru yükselişini teyit eder ki yatırımcı en azından portföylerindeki o değer kayıplarını ciddi yerini pozitife çevirdiğini görebilir. Sonrasında 100 günlük ortalamalarsa, ki 21 günlük, 50 günlük ve 100 günlükler çok yakın birbirine Uğur. 1400, teknik olarak 1417 ve 1419. Ben o yüzden marjı biraz açıyorum ve 200 günlükleri baz aldığımızda
nokta 1420 sizin tam tutuyor ama.
Teşekkür ederim. 1430 olarak diyorum. Yani benim yeniden banka endeksinin destek vermesiyle BIST 100'ün geçebileceği, yani yükselişe geçtiğini teyit edeceği seviye 1430. Hı hı. Bankacılık endeksinin de bu noktada hedef değeri 1250 seviyesi olacaktır. Genel eğilim şöyle söyleyeyim, önümüzdeki 2 ila 4 aylık periyot içerisinde bu seviyelerden banka hissesi alan portföylerini, özellikle satışların geldiği günlerde alan yatırımcılar hem bilanço beklentilerini, hareketini yakalayabilirler, hı hı, hem de 3. çeyrekte daha iyi bilançoları görebilme potansiyeli. Çünkü burada önemli bir hikaye de yazılıyor. Birbiriyle bir araya gireceğini çok düşünmediğimiz bankaların, örnek verelim, Yapı Kredi ICBC, bir Çinli banka, işbirliği ya da İş Bankası'yla, yani özel bankayla kamu bankası, İş Bankası'yla vakıf bank işbirlikleri ve bunları çoğaltabiliriz. Bir de öte yandan burada tabii ki İslami fonlar dediğimiz fonlar ve yatırım bankacılığı noktasındaki gelişmelerin de BIST banka ve BIST finans sektörüne önemli katkıları olacaktır.
Sınai cephesine bakalım. BIST Sınai Endeksinde de dün hareketli bir günü geride bırakmıştık. 2490 puan seviyesinde. Burada da yarım puanda yakın yükseliş var. Yukarıda da 2493 puan seviyesini gördü.
2500 aşılmadan yeniden yükseliş bandında bir sanayi endeksi görmemiz mümkün değil. Bu hareketler tepkisel yükselişler. 2550 aşılırsa ve 2600'e doğru, hı-hı, hareketlerde şunu söyleyebiliriz. Üretim ağırlıklı yeni stratejiler ortaya konuluyor. Şimdi genel anlamda baktığımızda Mayıs-Haziran dönemi özellikle hisselerin sermaye artırımı ve temettü ödemeleri dönemi olduğu için BIST Sınai tarafındaki hisselerde de bunu gördük ve bu fiyatlamaları sanki hani endeks aşağıya geliyormuş gibi hissettirdi. Yeniden toparlanma sürecinde bizim burada sanayide 2500 ilk ara hedefimiz olacaktır. Geri çekilmelerde ise 2460 eşiği, hadi biraz daha nokta atış yapalım, 2455 önemli bir destek noktamız olacak.
Viyop30'da da şu an için yatay, evet, bir görünüm var. Viyop30'a baktığımızda son görmüş olduğu seviye 1532, %0.08'lik düşüş var. Bu son gördüğü seviye gün içerisinde geri çekildiği en düşük seviye olarak kayıtlara geçiyor. Dar bant aralığını takip ediyoruz. Yukarıda da 1536 puan seviyesini gördü.
Yatay hafif satıcılı bir görünüm hafta boyunca etkisini sürdürebilir. Özellikle hisse bazlı hareketler, yani spot'taki hisseler ve vadelideki hisselerin hareketleri, bununla birlikte algoritmik emirler noktasındaki hareketlilikler bazı hisselerin teknik görünümlerini bozabiliyor. Bazı hisselerde ise satıcılı görünüm bir endeksin tamamını, satış pozisyonlarını artırıcı gözükebiliyor. Dün özellikle benim dikkatimi çeken, bu sadece benim gözlemimdir, kozalardaki satıcılı seyir hem vadeli hem spot tarafta böyle bir, yani moralleri bozdu. Dolayısıyla bunların yeniden pozitife dönmesi, ki iki hissenin de kuvvetli olduğunu özellikle belirtmeliyim, Kozal ve Kozağı'nın. Bu açıdan baktığımızda oradaki dengenin sağlanması, daha bunu çoğaltabiliriz tabii, başka hisseler de vardır. Vadeli tarafta kısa süreli satış baskısını arttırır ama bu geçici olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlenmelerde dün 1533 uzlaşma fiyatından kapattık. Ve genellikle de bant aralığı 1508 ile 1536 arasında gerçekleşti. 1536'yı geçmiş olsaydı biz bugün 1540 ile daha alıcılı bir vadeli taraf görecektik. Kısa bir realizasyon olması normal. Yukarı yönlü hareketlerde de ben özellikle burada 1550 seviyesi, 1541 ve 1550 hedef değerleri olarak koydum. Ama bugün biraz satıcılı yatay görünüm hakim olacak.
Şirket haberleriyle devam edelim. Yine Kozaltın'da bahsedecektik. Zorlu enerjiden bahsedecektik. Kozaltın geldi. 111.80 seviyesinde, aşağıda 111.40 seviyesini takip ediyorduk. Son bir aylık periyotta yukarıda da 128.40 seviyesi var.
Evet, her zaman için portföylerde olmasını arzu ettiğim bir portföy yöneticisi olarak da mutlaka bir gözümün onlarda olduğu hisseler. Çünkü ben altının özellikle 2021-2025 projeksiyonunda da yine gözde yatırım aracı olarak, sadece güven limanı olarak değil, gözde yatırım aracı olacağına inanıyorum. Hem ons tarafında hem de gram altın tarafında orta vadeli ben alıp biriktiririm diyen yatırımcı için hem hisse senedi hem de gram fiziki altın tarafı pozitif seyredecektir. Bu anlamda baktığımızda dünün düşüşü sonrasında yükseliş hareketini görüyoruz. Burada 1112 seviyesi, pardon, Allah söyletiyor, 112 seviyesi oldukça önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerinde 115-125 bandında hareketler görürüz ki 128'lerden gelmişti ise, dolayısıyla 130'lar burada ara hedef olmak üzere yukarıda o hedefi aklımızda bulundurabiliriz. Bununla birlikte medyada haberler vardı. Özellikle burada bir davanın, bireylere yönelik davanın ertelendiği haberi gerçeği yansıttı. Davanın 8 Haziran 2022'ye ertelendiği açıklaması yapıldı ve bu haber sonrasında hissede şu anda yatay, hafif negatif seyir devam ediyor.
TAV havalimanlarına bakalım. Evet. Özellikle yatırımcılar normalleşme haberini çok sıklıkla bekliyorlardı. Son bir aylık periyoduna baktığımızda 23.72 aşağıda 6. ayın 30'unda görüldü. Yukarıda da 6. ayın 17'sinde 27.96 seviyesi vardı. Evet. Ve şu anda da iki seviyenin de tam orta seviyesi olan 25.58 seviyesinde işlem görüyor.
Endeksi domine eden ilk hisseydi. Türk Hava Yolları hareketi sonrasında TAV'la devam eden yükseliş vardı. Burada ise şirkete özel Abu Dhabi'nin kamu havalimanı işletmesi, Abu Dhabi Airports'un terminal inşası için TAV inşaatında dahil olduğu konsorsiyum ile yapmış olduğu 2.94 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettiğinin açıklanması haberi var. Bununla birlikte hissenin yaklaşık 27-28 liralar seviyesinden özellikle geri çekilmelerle 25-50-56 bandına çekildiğini görüyoruz. Ama şunu unutmayalım, hissenin 25-20 seviyesinde önemli bir destek noktası var. 25'ler aklımızda olmak kaydıyla 25-28 bandında hareketler görebiliriz. Bu sadece TAV'ın şu an için bir iptal, anlaşmanın iptal edilmesi. İlerleyen günlerde yeni haber akışına yeniden bakarız.
Türk Traktör'le devam edelim. Türk Traktör'deki son görünüm ve son bir aylık periyoda bakalım. 183 son gördüğü seviye. Bugün pozitif, %4'ün üzerinde yükselişi var ve yukarıda da son bir aylık periyotta 184.20 seviyesi görüldü.
Evet, özellikle son birkaç haftadır tarım sektöründeki hareketleri, gıda, gübre sektörü başta olmak üzere ve bununla birlikte Türk Traktör, tarıma destek veren sektörler. Bunlardaki hareketlilik oldukça önemli. Özellikle gübreler, buna bağlı olarak gübre ilaçlama ve gıda sektöründeki hisselerin performansları, portföylerde yeniden al önerisiyle yerlerini almaları sonrasında tabii ki Türk Traktör'de de yukarı yönlü hareketler hep beklentim dahilinde. 2022 de dahil olmak üzere eğer bir model portföy oluşturulacaksa Türk Traktör de bu portföyün içerisinde yerini almalı. Hem güçlü temettü verme potansiyeli olması, sermaye arttırımı, üretimi ve cirosu anlamında da dikkat çekiyor. Bu da tabii ki bilançosunu olumlu yansır. Türk Traktör burada farklı bir haberle gündemimizde. Evet. Ankara fabrikasıyla ilgili 3 yıllık dönemde yapılması planlanan 734.6 milyon lira tutarındaki yatırımın yatırım teşvik belgesine bağlandığı açıklanmış. Son derece olumlu yatırım haberleri ilerleyen süreç içerisinde şirketin bilançosu için ilk etapta hani bir duraksama getirebilir ama sonrasında yükseliş eğilimini korur.
Zorlu Enerji'ye de bakalım. Haftanın ikinci işlem gününde 1.90 seviyesinde %1'in üzerinde burada satıcılı bir görünüm var. Bir aylık periyotta da 2 liranın üzerini test etmişti.
Evet, burada bir devredilme haberi var. Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Dubai'deki Zorlu Enerji Asya Holding Limited'in Pakistan'da kurulu Zorlu Solar Pakistan Limited şirketinin sermayesine sahip olduğu şirketin %99.7'sini temsil eden 997 adet payın Zorlu Wind Pakistan'a devredilmesi ve bu devredilme haberleri var. Bununla birlikte hissenin birkaç gündür yukarı doğru hareketlenmesi vardı. Direkt bu haberin etkisi Zorlu Enerji için şu anda sadece bugüne özel bir hareket olarak gözüküyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 2.05, geri çekilmelerde ise 1.87 destek noktası olarak gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim, sadece hissenin özelinde değil, enerji sektörü hisselerinde de hareketliliklerin yeniden başladığını da belirtelim.
1-1,5 dakikam kadar kaldı. Günün portföyünü sormak isterim. Ne dersiniz? Günün portföyünde neler var?
Şöyle söyleyeyim. Eğer bir portföy oluşturacaksam olarak burada özellikle gıda sektörünü, gıdanın kendisi bu şirketleri biraz daha yakın takip ederim. Gübreler ve gübrelerdeki sermaye artırımı, temettü fırsatları ve hisse fiyatlamaları yine portföyümde yerini alır. %15 ile %20 arasında hisse senedi, geri kalanında ise nakitte durmak ve küresel piyasaları takip etmek önemli. Vadeli tarafta güzel fırsatlar sunuyor. Pozisyon taşımamak kaydıyla eğer hisse senedi yakalanmışsam vadelide de kendimi mutlaka hedge etmeyi tercih ederim. Ama %20'nin üzerine aşmamak gerekiyor. %10 içinde yeni halka arzlara bir nakit ayırmakta fayda var. Evet. Güzel şirketler geliyor çünkü.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Podcast dinle.